Lucien, Can Dündar, 32. ayrım. Büyük çoğunlukla seçildi. Müsabakaya girenler arasında çok güzelleri de vardı. Fakat bu göz kamaştırıcı rakibe karşısında gölgede kaldılar. Zevk meselesi. Güzellik tartışılır mı? Ben kendi hesabıma onu sürekli arıyorum ve bulunca beni alıp götürüyor. Onun karşısında duyduğum türlü türlü hislerin kurbanıyım, esiriyim, şuursuz ve kör kurbanıyım. Güzel bir mahluk peşinen benim oyumu alır. Mükemmel iki el, ahenkli bir eğiliş karşısında, aksülamel. Benden çıkan bir ektoplazmın, ikinci bir benliğin ortaya çıkışından başka bir şey değildir. Ben bunları ne değiştirebilirim ne de üzerlerine etki yapabilirim. Ben de daima arkasından gittiğim ve hiç tatmin edilmeyen bir mükemmeliyet ihtiyacı vardır ki, başkalarının güzelliğinde titrer ve çınlar. Onu kendime mal ediyorum ve artık bu ne onların ne de benim güzelliğimizdir. Sadece güzelliktir ve bu bana yetişir. Onu ruhumun bir köşesinde kapmak, üstüne titreyerek korumak isterim. Ona hararetli bir ibadetle tapınırım ve bu cömert ilahe, beni hayatta hırpalayan, azaltan, yaralayan ne varsa hepsini uzaklaştırarak mükafatımı verir. Bu yorucu seçim esnasında Keriman Halis karşısında duyduğum hisler çok karışıktır. Bu hisler onu bu kadar güzel bulmaktan, daha güzel olmasını istemekten, onun fani olduğunu bilmek azabından, onun bu güzelliğini etrafımdakilere zorla kabul ettirmek iradesinden oluşuyordu. Çünkü ister lehime ister aleyhime olsun, ben aşırılığı severim ve renklerin, zevklerin münakaşa edilemeyeceğini bildiğim halde, aynı hizadaki insanları bu duygularla dolu görmek arzusundayım. Ben bu tatlı yüzde, bu güzel bacağın çizgisinde, bu mağrur, kabarmış göğüste, bu çırpınan küçük elde titreyen ve gözlerini bu derece karanlık ve yanağına bu kadar çiçeklenmiş gösteren hayatın sırrını arıyordum. Aynı zamanda da hakim bir simayı bir çocuk yüzüne çeviren tebessümün muammasını arıyordum. Güzellik kraliçesi. Bu benim kendisine bütün kıymetini bildirmek istediğim bir ünvandır. Gelecek sene elinden alınacağı için asılsız bir ünvan mı? Hayır. Bu ünvan hiçbir zaman asılsız olamaz. Onu bir kere sahip olmak, daima sahip olmak demektir. Çünkü tabiatın kendisine bahşettiği müstesna güzellik, bu fani dünyada kendisine verilmiş bir rehineden başka bir şey değildir. İşte beşeri güzelliğin bir parçasına sahip olan kız. Bu ünvanı mest olarak taşısın ve günü gelince bunu kendinden sonraki nesillere devretsin. Bu onun kadınlık vazifesi ve şerefidir. Lucien Abdülhak Hamit. 176. 1932 yazı İstanbul. 1932 yazı boyunca bence sütununda kendince yazdı Lucien. Bir çınarın gölgesinde büyüyen fidan gibi gelişip serpildi kalemi. Senelerdir ilk yazılarını okuduğu adam yazılarının ilk okuru oldu. Yazdıkça gazete sütunlarının erkek kokusuna alışılmadık bir kadın letafeti ekliyor. Bilgiçlik taslamayan, polemikçi olmayan yeni bir üslubu deniyordu. Bümeyiz olarak girdiği sınavlarda gözlediği öğrencilerin ruh halini yazdı. Kuruluşuna severek ortak olduğu Edebiyat Gazetesi'ni yazdı. O aralar önce dünyayı ardından Türkiye'yi sallayan Buhran'ı yazdı. İki sene sonra Perspectives adıyla Fransızca neşredilecek kitabında bir araya getireceği bu yazıların bazı satırlarında kendi hayat tecrübesinden devşirdiği dersler de vardı. Şüphesiz para lazımdır. Bilhassa ben onun kadiri kül, gücü her şeye yeten olduğunu herkesten fazla bilirim. Fakat bir şey de lazım ki onsuz dünyanın bütün hazineleri nafiledir. Ve bu başka şey son plana atılması ve ani zevklere feda edilmesi yüzünden kaybolmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ahenkli bir hayatta bulunan saadetin reçetesini kaybettik. Ve feminizm. 1930'lar İstanbul'unda bir kadın gazetedeki köşesinden yerkürenin her tarafında ayaklanan kadınların gayretine omuz verirken kendisinin kadın erkek ilişkisine bakışını veciz ifadelerle ortaya koyuyordu. Feminist değil miyim? Şüphesiz. Fakat bu kelimeye pek az kadının kabul edebileceği erkekçe bir mana veriyorum. Ben kadın ve fert olarak değerimin ne olduğunu biliyorum. Ve doğrusu neden yerimi erkek rakibimle değiştirmem lazım geldiğini anlamıyorum. O zavallı rakip, bizim güvenimizi, ilgimizi, muhabbetimizi, aşkımızı kazanmak için Titanlara mahsus bir gayretle asırlardan beri uğraşıp duruyor. Kendini feda etmek itibariyle o bizden daha hilesiz ve halistir. Çünkü onun fedakarlığı ölçüsünde bizim taleplerimiz artıyor ve biz pek az, azıcık merhalelerini aştıktan sonra çok istiyoruz ve açık olalım, fuzuliye kadar varıyoruz. Kadının bir tek vazifesi vardır ve mukaddestir. Bu kelimenin asil, gelişkin, yüksek manasıyla kadın olmaktır. Erkeğin kuvvetli elinin içine dost bir el koymaktır. Bana erkeğin zalim ve düşman olduğu iddia edilmesin. Bazen öyledir. Fakat çoğunlukla koruyucu, kollayıcıdır. Velhasıl erkek bizden ne daha iyi ne daha fenadır. Çünkü eşimizdir, kardeşimizdir. Muhtemelen yazısında bahsettiği fuzuli derecede çok talep eden kadın kendisiydi. Koruyucu ve kollayıcı olan erkek ise Hamit. O erkeğin elinin içinde bir dost eli koymuştu. Hamit ise o eli ebediyen bırakmadan evvel kimseye avuç açtırmamak derdiyle kavruluyordu. Son ümit olarak meclisi düşündü. O meclis ki en düşkün devrinde kendisine kucak açmıştı. O meclis ki en yaşlı üye sıfatıyla kendisine başkanlığı yakıştırmıştı. Şimdi eşinden son bir ihsanı mı esirgeyecekti? Meclis başkanı Kazım Paşa'ya bir mektup yazdı. Lüseni adeta onun şahsında meclise emanet etti. 177. Maçka Palas, Ekim 1932. Gizlidir. Büyük Millet Meclisi Reisi Alisi Başkanı Kazım Paşa Hazretlerine. Efendim, 80 yaşını geçmekte olduğum şu sırada müsaade buyurulursa maruzatta bulunacağım. Bendeniz devlet ve milletimize 60 seneden fazla birçok hizmetler ettim. Ve bu hizmetlerimin mükafatı olarak senelerce geçindim. Şimdi de geçinmekte ve gece gündüz dualar etmekteyim. Cumhuriyet hükümeti daha önceki hükümetlere her konuda üstün olduğu gibi, geçimim konusunda da öncekinden üstün olup, emekli maaşıma ek olarak bu yaşlı minnetlisine, Hidamat-ı Vataniye tertibinden maaş ile ev kirası olarak bir ödenek vermiş ve sonunda Büyük Millet Meclisi'ne dahil bendenizi kabul ederek geçimimi artırmak, rahat ve huzurumu temin etmek ve fakirlik ve sevincimi doğrulayıp uygun görmek lütfunda bulunmuştur. Ancak dünya yüzünde kişisel olarak bir akçe gelirim ve bir karış yerim olmadığından ölümüm durumunda bu gelirlerin hepsi elbet kesilecek ve biricik varisim olarak seçtiğim eşim Lüsen Hanım, emekli maaşımdan kendisine düşecek olan pek az nafaka ile geçinemeyeceğinden çok sıkıntı çekmek zorunda kalacaktır. Herkesin kabul ettiği gibi Lüsen Hanım, Türklüğün yüce meziyetlerini görmüş, anlamış, bir Türk kadar bu milleti sevmiş ve memleketimiz dışında olarak karşısına çıkan baht açıklıklarını ve mutlulukları da bu uğurda feda ederek Türk alemine gelmiş, hatta Türk'ün milliyetine, dinine, imanına dahi katılarak içimizde yaşamakla övünmüş bir kadındır. Onun şu meziyet ve erdemi dolayısıyla bendenizin ölümünden sonra sefalet çekmesine razı olmayacaklarını bildiğimden, belirttiğim gibi boşalacak olan ödeneğimden kendisine yeterli miktarda bir maaş verilmesinin son bir bağışlama olarak karar altına alınması için Büyük Millet Meclisi cömert üyelerine yalvarıyorum. Bu yalvarışımın Reis-i Cumhur Gazi Hazretlerine dahi haber verilmesi devletlilerin iyiliğine bağlıdır Efendimiz. Abdülhak Hamit. 178. 26 Eylül 1932 İstanbul. O gün Dolmabahçe Sarayı'nda ayrı bir heyecan vardı. Sarayın merdivenlerinden birer birer devrin ileri gelen alimleri, şairleri, yazarları tırmanıyordu. Büyük devrimler zincirinde sıra dile gelmişti. Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuş ve ilk dil kurultayı düzenlenmişti. Latin harflerine geçilmesinin ardından Türkçenin yabancı diller boyunduruğundan nasıl kurtulacağı halkın diliyle aydınların dili arasında açığın nasıl kapatılacağı, mahalli ağızların ne şekil alacağı orada tartışılacaktı. Mustafa Kemal'in çağrısıyla kurultaya koşanlardan biri de Abdülhak Hamit'ti. Sarayın kapısına İsmail Habib'in kolunda geldi. Zar zor yürüyordu. Avluyu dönerken meclisin olduğu gibi kurultayın da reisi olan Kazım Paşa ile karşılaştı. "Niye buralara kadar zahmet ediyorsunuz?" diyen Kazım Paşa, Hamit'in kolundaki İsmail Habib'i işaret etti. "Bunları yetiştirdiniz, artık istirahat sizin hakkınız. Zahmet bunların vazifesidir. Büyük adamın davetine bacaklarım tuttukça koşmak benim de vazifemdir," cevabını verdi Hamit. Girişte vestiyerden bir numara verdiler, üzerinde 375 yazıyordu. Hamit kendisine verilen fişin üzerindeki numarayı monoklüne yaklaştırıp okudu. Sonra da İsmail Habib'e, "Bu vestiyer numarası değil, ömür numarası olmalıydı," diye tebessüm etti. Hayat 375 sene olsa ona az gelecekti. İhtiyar Hamit'in koşar adım gelip kurultayın şeref tribününde yer alması, dil devrimine karşı çıkan çevrelerce yadırgandı. O Osmanlıca'nın şairiydi. Yıllarca eser verdiği dil o sarayda gömülmek istenen dildi. Ve şimdi şair-i azam kendisine var eden dilin cenaze merasimine adeta kendi mezarını kazmaya, yani manevi intiharına gönüllü gidiyordu. Kurultayda verilecek karar onun şiirinin artık okunamaması, piyeslerinin oynanamaması, kitaplarının rafa kalkması anlamına da gelecekti. Öztürkçeleşmenin kimi muhalifleri Hamit'in kurultaya gitmekle hata ettiğini Hüseyin'e söylemişlerdi. "Ne yapıyor sizin beyefendi? Kendi eserlerini yok etmeye, kendisini mahvetmeye mi gidiyor Türk Dil Kurultayı'na? Beyefendinin eserleri ancak Osmanlıca hayatta kaldığı müddetçe yaşar. Osmanlıca öldüğü gün Abdülhak Hamit ve eserleri de bu muhteşem lisan ile beraber ölür," demişlerdi. Abdülhak Hamit bunlara kulak asmamış ve kurultaya katılmıştı. Toplantıda Hüseyin Cahid'in, "Din zorlanmamalı, doğal seyrine bırakılmalıdır. Öyle olursa zaten sadeleşecektir," itirazı kabul görmedi. Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip kürsüye çıktı ve bugün konuştuğumuz ve bilhassa yazdığımız dile, "Türk dili demekte hakiki tereddüt vardır," dedi. 17 milyon Anadolu Türk'ü içinde ancak %10'a varabilecek bir zümrenin anlayabildiği dilde Türkçe değildir. Selçuklulardan beri 8 asır süren şaşkın bir inat ile, şuursuz ve kozmopolit bir kılavuzlukla Türkçe bizzat Türkler tarafından ölüm çukuruna sürüklendi. İçinde pek az Türkçe, bazı Türkçe kurallar bulunan bir Osmanlıca bu yeni dil oldu. Osmanlı şairleri, edebiyatçıları, alimleri yabancı istilasına karşı Türk dilinin kapısını ardına kadar açtılar. Kürsüde suçlanan Hamid'in nesli, ölüm çukurunda olduğu söylenen Osmanlıca kullandığı dildi. Ama Hamid neslinin de dilini de müdafaa etmedi. İnkılaba inanıp hak verdiğinden mi, yurda yeni rejimin şefaatiyle geldiğinden mi, iktidarla kurduğu bağların mecburiyetinden mi bilinmez, sustu. Bütün şöhretini borçlu olduğu Osmanlıcayı tek bir kelimeyle olsun savunmadı. Bir zamanlar nasıl sevdiği kadını hepten kaybetme noktasına gelince, onu kendi eliyle evlendirip yine hayatına yakın tutmayı başardıysa, şimdi de yazdığı dilin tarihe gömülüşüne bizzat destek verip yeni hayata yakın durmayı seçiyordu. Ödeyeceği bedel bir daha anlaşılmamak olacaktı. 179. 16 Kasım 1932 İstanbul. Kurultaydan bir ay sonra Abdülhak Hamit ile Lüsyen İstanbul'da Gazi'nin sofrasına davet edildi. Hamit zaten epeydir reis-i cumhurun en mühim toplantıların davetliler listesindeydi. Serbest fırkanın kurulduğu meşhur yaz gecesi Yalova'daki balodaydı. İngiltere'de görüp özendiği çok partili demokrasiye geçiş kararının alınışına şahit olmuştu. Dolmabahçe'de Gazi'yi birkaç kez daha ziyaret etmiş, her seferinde iltifat görmüştü. Ankara Palas balolarının en itibarlı davetlilerinden biriydi. O geldi mi derhal etrafı hayranlarından bir haleyle kaplanıyordu. Ama bu seferki davet başkaydı. Çünkü bu kez Dolmabahçe Sarayı'nda kendisine özel bir ziyafet veriliyordu ve davet eşliydi. Yani Lucien de katılacaktı. Dil kurultayı hala gündemdeydi. Muhakkak ki o konuda sofrada tartışılacaktı. Kurultaydan çıkan imal edilecek yeni kelimeleri bir hamlede dilin bünyesine sokma kararı birçok kalem erbabını rahatsız etmişti. Gazi'nin sofrasında en son yaşananlar herkesin dilindeydi. Anlatılanlara bakılırsa reisi cumhur bir gece bu hamle konusunda sofradakilerin onayını aldıktan sonra Yunus Nadi'ye dönüp "Siz ne dersiniz?" diye sormuştu. "Bendeniz olmaz derim efendim," cevabını vermişti Yunus Nadi. Gazi inkılap bahsinde tavizsizdi. Bu itiraz karşısında sertleşmiş, "Öyleyse bu masanın başından kalkınız Nadi Bey," diyerek Nadir Nadi'yi kovmuştu. Sonra Falih Rıfkı'ya dönüp aynı soruyu ona sormuştu. "Sen ne dersin?" "Bendeniz de olmaz derim efendim." "Öyleyse sen de kalk." Sofranın kıymetli sandalyeleri birer birer boşalırken sıra Necmettin Sadık'a gelmişti. Gazi, "Sizin fikriniz nedir Necmettin Bey?" diye sorunca Sadak cevap bile verememiş, kendisinden beklenen hükmü bizzat icra ederek "Müsaade buyurursanız bendeniz de masadan kalkayım efendim," demişti. İşte Hamit bu sınav sofrasına gidiyordu. Yemekte Gazi Hüseyin'i hemen sağındaki sandalyeye oturttu. Hamit'i sofranın öbür başına kendisinin karşısına buyur etti. Gazi'nin solunda General Kazım Sevüktekin oturuyordu. Hamit'in sağında ise devrin hariciye vekili Tevfik Rüştü yerleşti. Sofranın diğer misafirleri arasında Reşit Galip, Kılıç Ali, Hasan Cavit, Salih Bozok, Mahmut Esat gibi Mutat Zevat dışında Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kurucularından Celal Sahir, Yakup Kadri, Falih Rıfkı gibi yazı erbabı da vardı. Gazi yemeğin başında Hamit'i iltifata boğdu. Sofradakilerden de şair şerefine birer beyit söylemelerini istedi. Kendisi başladı ve milli mücadelenin en sıcak günlerinde meclis kürsüsünden de seslendirdiği Mithat Cemal'e ait bir beyit okudu. "Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hatta, çekmez kürenin sırtı o tabutu cesimi." Ölmez bu vatan söz gelişi, ölse de hatta, çekmez kürenin sırtı o büyük tabutu. Gazi'nin peşinden herkesi ter bastı. Sırası gelenler evvela kızarıp mazeret bildiriyor, ısrar edilince dayanamayıp bir maharet sergiliyorlardı. Celal Sahir bir dörtlük söyledi. Yakup Kadri romanlarından sevdiği bir parçayı okudu. Tevfik Rüştü gençliğinde yazdığı bir ninniyi seslendirdi. Mahmut Esat Nedim'den birkaç mısra hatırladı. Salih Bozok bir türkü söyledi, Laz havası oynadı, alkışlandı. Gazi inkılabına kendisine rağmen sahip çıkan 80'lik şair azamı o gece eşinin yanında böyle onurlandırdı. Lucien eşinin huzurda gördüğü itibardan gururlandı. Hamit Osmanlı devrinden sonra Cumhuriyet'te de en itibarlı sofranın baş köşesinde yerini almıştı. 180. 1932 İstanbul. O sene bir gün Hamitlerin Maçka'daki evinin telefonu çaldı. Arayan alim, üstadın kafa morfolojisi üzerinde çalışmak üzere randevu istedi. Batı'da kafatası çalışmaları ilgi görmeye başlamıştı. Amerikalı bir profesör, dahilerin bazı ırklarda diğerlerine nazaran daha fazla bulunduğu iddiasını ortaya atmıştı. Acaba Türk ırkı da çokça dahi yetiştiren o üstün ırklardan mıydı? Bunu en iyi ispatlayacak şey dahi azamın kafatası olmaz mıydı? Ölçülse belki de dünyaya işte harikalar yaratan Türkbaşı diye takdim edilecek bir örnek elde edilebilirdi. Hamit'in biyolojik ve antropolojik incelemesini yapacak alim Şevket Aziz Bey idi. İnceleme esnasında Lucien ve Mahmut Kemal Bey de evdeydi. Şevket Aziz Bey yanında getirdiği kumpasla Hamit'in başında ölçümlemeler yaptı. Başın kafa kaidesinden kafa damına kadar olan yüksekliğini ölçtü. Bunların birbirine oranını hesapladı, önündeki deftere bazı notları aldı. Sonra bulgularını huzurlarındakilerle paylaştı. Şairin başı morfoloji görünüşüyle yuvarlaktı, yani Hamit, braki kafa denen cinstendi. Baş çevresi 83.51 olarak ölçülmüştü. Yüzü gibi burnu da ince ve uzundu, alnı genişti. Bu özellikleriyle Arap ırkının efsafını taşıyordu. Daha da önemlisi, başının kapasitesine göre beyninin ağırlığı ortalama değerlerin üstünde bulunmuştu. 32. ayrımın sonu sayfa 446, devamı 33. ayrımda.